Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 17 Yakup'un Kaçışı ve Sürgün Yaşamı. Bu bölüm, Yaratılış 28 ile 31'e dayanmaktadır. Esav tarafından ölümle tehdit edilen Yakup, babasının evinden, babasının bereketini alarak kaçtı. İshak ona antlaşma vaadini anımsatarak Mezopotamya'da annesinin ailesinden bir eş almasını söyledi. Ne var ki Yakup bu yalnız yolculuğa sıkıntılı bir yürekle çıktı. Elindeki değnekle vahşi ve göçebe oymaklar arasında yüzlerce kilometre yol almalıydı. Keder ve korku içinde insanlardan kaçınmaya çalıştı. Çünkü öfkeli kardeşi tarafından bulunmak istemiyordu. Tanrı'nın kendisine vermeyi tasarladığı bereketi sonsuza dek kaybettiğinden korkuyordu. Şeytan da ona çeşitli ayartılarla baskı yapıyordu. İkinci günün akşamı babasının çadırlarından epeyce uzaklaşmıştı. Dışlanmış bir kişi olduğunu ve başına gelen bütün sıkıntıların kendi kusurundan kaynaklandığını biliyordu. Ruhunu derin bir çaresizlik kapladı ve zorlukla dua etmeye çalıştı. Kendisini o kadar yalnız hissediyordu ki Tanrı'nın korumasına her zamankinden daha çok ihtiyacı vardı. Ağlayarak günahını itiraf etti ve tümüyle bırakılmadığını gösteren bir işaret verilmesini diledi. Ancak Tanrı'nın merhameti kusurlu ve güvensiz kuluna erişti. Rab, Yakup'un ihtiyacını bir kurtarıcı açıkladı. Yakup günah işlemişti ama Tanrı'nın beğenisini yeniden kazanabileceği bir yol buldu. Yolculuğun verdiği yorgunluktan ötürü kendisine uzanacak bir yol buldu ve başını bir taşa yasladı. Uyurken yerden göğe uzanan bir merdiven gördü. Bu merdivene melekler inip çıkıyorlardı. Merdivenin üzerinde yücelik içindeki Rab görülüyordu. Yakup'a şöyle dedi: "Atan İbrahim'in, İshak'ın tanrısı Rab benim," dedi. "Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim. Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar senin ve soyunun aracılığıyla kutsanacak." Bu vaat İbrahim'e ve İshak'a verilmişti. Şimdi de Yakup'a veriliyordu. Tanrı bu sözlerden sonra Yakup'u şöyle teselli etti: "Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım." Merhametli Rab, kaçak Yakup'a geleceği göstererek putperestler ve düzenbazlarla karşılaştığında ayartılara göğüs gerebilmesi için onu hazırladı. Tanrı'nın amacının Yakup aracılığıyla yerine gelecek olması onu sürekli olarak bağlılığa yöneltmeliydi. Bu görüm aracılığıyla kurtuluş tasarısı Yakup'a bildirilmiş oldu. Rüyadaki gizemli merdiven, İsa'nın Natanyel'e sözünü ettiği merdivendi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, Tanrı'nın meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz." Yuhanna 1, ayet 51. Adem ve Havva'nın günahları yeryüzünü göklerden ayırmıştı. İnsan bu yüzden yaratıcısıyla beraber olamıyordu. Ancak dünya ümitsizliğe terk edilmemişti. Merdiven, bu beraberliği yeniden kuracak olan İsa'yı temsil etmektedir. Mesih, zayıf ve çaresiz insanı sınırsız gücün kaynağına bağlar. Bütün bunlar Yakup'a rüyasında gösterildi. Yakup'un zihni, o zaman gösterilenlerin sadece bir kısmını kavradıysa da, bu esinin büyük ve gizemli gerçekleri bütün ömrü boyunca incelenecek ve anlaşılacaktır. Yakup, gecenin sessizliğinde uyandı. Görüm kaybolmuştu. Sadece ıssız tepelerin hatları ve göklerin parlak yıldızları görülüyordu. Yakup, Tanrı'nın kendisiyle birlikte olduğunu güçlü bir şekilde hissediyordu. "Rab burada ama ben farkına varamadım. Ne korkunç bir yer," dedi. "Bu Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı." Ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşı anıt olarak dikti. Üzerine zeytinyağı döktü. Oraya Beit Ei adını verdi. Beit El, Tanrı'nın evi anlamına gelmektedir. Yakup bundan sonra ciddi bir ant içti. "Tanrı benimle olur, gittiğim yolda beni korur, bana yiyecek ve giyecek sağlarsa, esenlik içinde babamın evine dönersem, Rab benim Tanrım olacak. Anıt olarak diktiğim bu taş, Tanrı'nın evi olacak. Bana vereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim." Yakup, Tanrı ile pazarlık yapmak istemiyordu. Rab ona zaten bolluk vaadi vermişti ve bu ant Tanrı'nın merhametinden emin olan bir yürekten taşıyordu. Yakup, Tanrı'nın beğenisinin özel belirtilerini gördüğü için buna bir karşılık vermesi gerektiğini biliyordu. İmanlı kişi Tanrı'nın kendisini kurtardığı zamanları minnetle anmalıdır. Her şeyin karanlık ve korkutucu göründüğü anlarda, bayılmak üzere olduğunda Tanrı'nın kendisini nasıl tazelediğini hatırlamalıdır. Sayısız bereketlerin içinde sık sık şöyle sormalıdır: ne karşılık verebilirim Rabbe, bana yaptığı onca iyilik için? Mezmur 116, ayet 12. Ondalık neden kutsaldır? Tanrı bizi özel bir şekilde kurtardığı ya da bizi yeni ve umulmadık bereketlerle kutsadığı zaman onu armağanlar ve sunularla onurlandırmalıyız. Tanrı'nın bereketlerini sürekli olarak aldığımız gibi sürekli olarak vermeliyiz. Yakup, bana vereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim, dedi. Müjdenin ışığının tümüne sahip olan bizler, Mesih görünmeden önce yaşayanlardan daha mı az vereceğiz? Bizim sorumluluğumuz daha da büyük değil midir? Sınırsız nitelikteki böyle bir sevgiyi ve kavranılamayacak değerdeki böyle bir armağanı matematik kurallarıyla, zamanla ve parayla ölçmeye çalışmak boş bir gayret olacaktır. Mesih'e ondalık sunmak mı? Onun ödediği bedele kıyasla ne kadar küçük, değersiz ve utanç verici bir karşılık. Mesih, çarmıh aracılığıyla kendisini sunarak bizden bütün varlığımızı beklemektedir. Göksel meleklerin varlığıyla imanı yenilenen ve güvenceye kavuşan Yakup, yolculuğuna devam ederek Doğu halklarının ülkesine vardı. Ama onun varışı, İbrahim'in habercisinin 100 yıl kadar önceki varışından ne denli farklıydı? Hizmetkar o zaman develerle, altın ve gümüş armağanlarla oraya varmıştı. Oysa Yakup'un elindeki değneğinden başka bir şeyi olmadığı gibi yalnızdı da. İbrahim'in hizmetkarı gibi o da pınarın başında durakladı. Ve orada Lavan'ın genç kızı Rahel'le karşılaştı. Kendisini tanıttıktan sonra Lavan'ın evine kabul edildi. Birkaç hafta içinde ne denli yetenekli ve özenli olduğunu kanıtladığından kalması için ısrar ettiler. Rahel'le evlenebilmek için Lavan'a 7 yıl boyunca hizmet sunmasına karar verildi. Yakup'un Rahel'e duyduğu sevgi. Geçmiş zamanların geleneklerine göre damat evlenmek için belli bir miktar başlık parası ya da buna denk gelen bir mülk vermek zorundaydı. Bu gelenek evliliğin güvencesi olarak görülüyordu. Babalar kızlarının mutluluğunu ailesini destekleyemeyecek durumda olan bir adama emanet edemiyorlardı. İşini yönetemeyecek, hayvan ya da toprak edinemeyecek kadar tutumlu ve enerjik olmayan bir kişinin ömrünün sıkıntıyla geçeceği belliydi. Ancak evlenmeye parası olmayanlar için de bir sınav vardı. Böylelerinin başlık parasına denk gelen süre boyunca kızın babası için çalışmasına izin verilirdi. Damat adayı kendisini kanıtlayınca adamın kızıyla evlenebilirdi. Babanın aldığı başlık parası geline genellikle evlilik anında verilirdi. Ancak Lavan, Rahel ve Lea'ya vermesi gereken başlık parasını bencilce elinde tuttu. Onlar da Mezopotamya'dan ayrılmadan önce babaları için şöyle dediler: onun gözünde artık yabancı değil miyiz? Çünkü bizi sattı. Bizim için ödenen bedelin hepsini yedi. Damat adayı, gelin adayına kavuşmak için böyle bir hizmet sunarken acele evliliğinde ölü kapanmış olur. Damat adayının sevgisinin derinliği ve ailesini geçindirip geçindiremeyeceği anlaşılır. Çağımızda evlenecek olan insanlar birbirlerinin huylarını ve alışkanlıklarını tanımak için fazla fırsat bulamıyorlar. Bu nedenle sunakta birleştikleri zaman birbirlerine yabancı oluyorlar. Birçok çift birbirlerine uygun olmadıklarını çok geç fark ediyorlar ve sonuçta ömür boyu sefalet içinde yaşıyorlar. Onların çocukları da ana babalarının tembellikleri ya da kötü alışkanlıkları yüzünden acı çekerek yetişiyor. Damat adayının karakteri eski gelenekte olduğu gibi evlenmeden önce sınansa büyük bir mutsuzluğun önü alınmış olacaktır. Yakup, Rahel için 7 yıl boyunca sadık bir hizmet sundu. Rahel'i sevdiği için bütün bu yıllar ona birkaç gün gibi geldi. Ancak bencil Lavan, Rahel'i Lea ile değiştirerek zalimce bir hile yaptı. Lea'nın bu hileye ortak olması nedeniyle Yakup onu sevemeyeceğini anladı. Lavan'ı öfkeyle azarladığı zaman Lavan, 7 yıl daha hizmet sunduğu takdirde Rahel'i ona vereceğini söyledi. Ancak Lea'nın dışlanmaması için ısrar etti. Böylece Yakup kendisini acı verici bir durumda buldu. Sonunda Lea ile evli kalıp Rahel'i de eş olarak almaya karar verdi. Gerçi Rahel her zaman sevilen bir eş oldu. Ama Yakup'un yaşamı kız kardeşler arasındaki çekişme yüzünden acılıkla doldu. Yakup Mezopotamya'da Lavan'ın hizmetinde 20 yıl kaldı. Ancak Lavan, Yakup'un emeğinin bütün ürünlerini kendisine saklamaya kararlıydı. İki kızı için 14 yıllık bir çalışma istemiş, kalan sürede de Yakup'un ücreti 10 kez değişmişti. Ne var ki Yakup özenli ve sadık bir şekilde hizmet ediyordu. Yılın belli dönemlerinde sürülere bakıyor, kuru mevsimlerde susuz kalmalarına, ayazlı gecelerde üşümelerine engel oluyordu. Yakup başçobandı ve diğer çobanların önderiydi. Koyunlarından herhangi biri kaybolduğu zaman bunun bedelini başçoban ödemeliydi. Bu nedenle gelişmeyen sürünün hesabını diğer çobanlara soruyordu. Sadık bir çobanımız var.
Çobanın çaresiz yaratıklarla ilgilenerek onlara merhamet etmesi, müjdenin bazı değerli gerçeklerine ışık tutmaktadır. Mesih bir çobana benzetilmektedir. Kendi koyunlarının günahın karanlık dehlizlerinde mahvolduğunu görmüştür. Sürünün dışında olan bu koyunları kurtarmak için baba evinin yüceliğini ve saygınlığını bırakmayı göze almıştır. Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının yarasını saracak, zayıfı güçlendireceğim. Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. Koyunlarımı adaletle güdeceğim. Koyunlarımı kurtaracağım. Artık çapulmalı olmayacaklar. Koyunla koyun arasında ben yargıçlık yapacağım. Artık ulusların çapulmalı, yabanın hayvanların yemi olmayacaklar. Güvenlik içinde yaşayacaklar. Kimse onları korkutmayacak. Hezekiel 34, ayet 16, 22, 28. Çobanın sesi koyunlarını ağla çağırmaktadır. O, nun çağırdığı yer, gündüzün sıcağına karşı gölge, fırtınaya ve sağanak yağmurlara karşı sığınak olacaktır. Yeşaya 4, ayet 6. Çoban zayıfı güçlendirir, kuzuları kollarına alır ve onları kucağında taşır. Sürüdekiler çobanı severler. Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar. Bakınız Yuhanna 10, ayet 1-15. Mesih'in kilisesi onun kanıyla satın alınmış ve her çobana Mesih'in ruhu verilerek onun kendini inkar edişini örnek almaları istenmiştir. Çobanlar sürünün refahı için sürekli emek verecek ve sürü de onların gözetiminde gelişecektir. Baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaklardır. 1. Petrus 5, ayet 4. Lavan'ın hizmetinde yorgun düşen Yakup, Kenan'a dönmeyi teklif etti. ''Beni gönder, evime, topraklarıma gideyim.'' dedi. ''Hizmetime karşılık karılarımı, çocuklarımı ver de gideyim. Sana nasıl hizmet ettiğimi biliyorsun.'' Ancak Lavan ona kalması için ısrar ederek, ''Çünkü fala bakarak anladım ki Rab senin sayende beni kutsadı.'' dedi. Yakup, ''Ben gelmeden önce malın azdı. Benim sayemde Rab seni kutsadı. Malın gitgide arttı. Ya kendi evim için ne zaman çalışacağım?'' dedi. Zaman geçtikçe Lavan, Yakup'un daha büyük olan zenginliğini kıskanmaya başladı. Oğulları da babalarının kıskançlığını paylaşıyorlardı. Kötü konuşmaları Lavan'ın kulağına erişti. Yakup, babamızın sahip olduğu her şeyi aldı, dediler. Bütün varlığını babamıza ait şeylerden kazandı. Esav'la karşılaşma korkusu olmasa Yakup düzenbaz kayınpederini çoktan terk ederdi. Ama şimdi de Lavan'ın oğullarından tehlike geleceğini hissediyordu. Lavan'ın oğulları Yakup'un zenginliğini kendilerine ait olarak gördüklerinden zorbalığa başvurabilirlerdi. Yakup, büyük bir karışıklık ve sıkıntı içindeydi. Ancak Beytel'deki vaadi anımsadığından davasını Tanrı'ya götürdü. Bir rüyada duasına yanıt geldi. Atalarının topraklarına, akrabalarının yanına dön, dedi. Seninle olacağım. Sürüler hızla toplandı. Karılarını, çocuklarını ve hizmetkarlarını gönderen Yakup, Fırat'ı geçti. Kenan sınırlarındaki Gilead'a doğru yola koyuldu. Lavan, 3 gün sonra Yakup'u kovalamaya başladı ve 7. gün onlara yetişti. Öfkeyle doluydu ve geri dönmeleri için onları zorlamaya kararlıydı. Kaçaklar gerçekten de büyük bir tehlikedeydi. Tanrı, kulunun yardımına yetişti. Lavan'a bir gece önce rüyada görünerek, ''Dikkatli ol!'' dedi. ''Yakup'a ne iyi ne kötü bir şey söyleme.'' Yani Lavan, dönmesi için Yakup'u ne zorlayacak ne de kandırmaya çalışacaktı. Lavan, kızlarının başlık parasını elinde tutmuş, Yakup'a da hile yapmış ve kaba davranmıştı.
Ancak şimdi Yakub'a, kızları ve çocukları için herhangi bir şölen düzenlemeden kaçıp gittiği için sitem ediyordu. Yakup buna yanıt olarak Lavan'ın bencil ve baskıcı politikasını açıkça dile getirdi. Kendi sadakatini ve dürüstlüğünü de ona tanık olarak gösterdi. Babamın ve İbrahim'in tanrısı, İshak'ın taptığı tanrı benden yana olmasaydı beni eli boş gönderecektin. Tanrı çektiğim zorluğu, verdiğim emeği gördü ve dün gece seni uyardı. Gerçekleri inkar edemeyen Lavan bu kez bir barış antlaşması önerdi. Yakup buna razı oldu ve antlaşmanın belirtisi olarak taşlardan bir sütun dikildi. Lavan, "Bu yığın bugün aramızda tanık olsun," dedi. Bu yüzden yığına Gilat adı verildi. Mispa diye de anılır. Çünkü Lavan, "Birbirimizden uzak olduğumuz zaman Rab aramızda gözcülük etsin," dedi. "Eğer kızlarıma kötü davranır, başka kadınlarla evlenirsen, yanımızda kimse olmasa bile Tanrı tanık olacaktır. İbrahim'in, Nahur'un, babasının tanrısı aramızda yargıç olsun." Yakup babası İshak'ın taptığı tanrının adıyla ant içti. Bu antlaşmayı kutlamak için taraflar bir şölen düzenlediler. Dostça beraberlikle geçen geceden sonra sabah Lavan ve yakınları oradan ayrıldılar. Bu ayrılmayla birlikte İbrahim'in çocuklarıyla Mezopotamya'da yaşayanlar arasındaki bütün bağlantı koptu.